Ayrım 26. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 302. Angelo, ne oldu diye sordu Martino pembe odaya daldığında. Şu mektubu çevir bana, yanıtını verdi boğuk bir sesle. Hangi mektubu? İngilizce bir mektup. Hemen geliyorum. O saatte kendilerini kimsenin rahatsız edemeyeceği toplantı odasına indiler. Kiraz ağacından masaya oturdular ve Martino fil dişi rengi iki kağıdı aldı. Güzel düzgün el yazısına baktı, ilk satırlara göz attı, imzayı okudu, sonra kızardı, gözlerini kaldırdı hayır demek için. Çok özel, okuyamam. Ama boğuk ses direndi. Sözcüğü sözcüğüne Martino. Bunun üzerine aşağıdaki satırları okudu. Sevgilim, bu mektubu birisi sana çevirecek. İçeriğini öğrenmen için bir çevirmene, bir tanığa, ilişkimizi değerlendirecek bir yargıca başvurmak zorunda olmana üzülüyorum. Elimden gelse Fransızca yazardım. Çok iyi bildiğim bir dille ama yazamadım. İstemedim, yazmamalıydım. Boltzmann'ın kargaşası, dillerin Babil'ini de S eşittir K, L, N, W denkleminin doğruluğunu her şeyden daha iyi belirten düzensizliği de içeriyorsa bunda benim bir suçum yok. Gördüğün gibi belleğime kazıdım bu formülü ve o gece anlattıklarını can kulağıyla dinledim. Her şeyi belleğime geçirdim. Başıboş dolaşan köpeklerin havlamalarının, çılgına dönmüş horozların ürülerinin doğurduğu sıkıntıdan, miğfer içindeki kesik başa, krozete sıkışmış küçük kızın karabasanına dek, cüce bir ağaca dönüşmüş olma korkusuyla düştüğün bunalımdan, matematiğe dönmek, matematikle anlaşılmazı anlamak, açıklanamazı açıklanır kılmak, yaşamın formülünün yanıtını bulmak düşüne dek. O gece söylediklerin artık benim de bir parçam. Dahası da var. Boltzmann'ın beyninin üstündeki etkisini kıskanıp kim olduğunu öğrenmeye karar verdim. Kütüphaneye gittim. 1844'te Viyana'da doğduğu, önce Graz sonra Münih üniversitelerinde fizik ve matematik dersleri verdiği gibi bilgilerin yanı sıra şaşırtıcı bir ayrıntı yakaladım. Ölümü yaşlılıktan ya da hastalıktan olmamıştı. Kendini öldürmüştü. Hem de İtalya'da, Trieste yakınlarında Duino şatosunda. Zavallı Boltzmann. Belki de herkesin, yeni doğanların bile içgüdüsel olarak bildikleri bir şeyi, ölümün yenilmezliğini kanıtlamış olmanın rahatsızlığına dayanamamış ve tutarlı davranıp zamanı gelmeden önce ona teslim olmuştu. Belki de her nesnenin, her canlının kaçınılmaz sonu olmanın yanı sıra ölümün bir rahatlama, bir dinlenme olduğu sonucuna varmış, sabırsızlıkla kollarına atılmıştı. Onun gibi davranıp davranamayacağımı soruyorum kendi kendime. Kimi kez ölümün rahatlama, dinlenme sağlayabileceği, bugün düşünülenlerin, istenenlerin çoğu kez yarın istenilen ve düşünülenlere uymadığı, her yarının tuzaklar içerdiği sonucuna varsam da yanıtım hayır oluyor. Onun gibi davranıp sabırsızlık ya da yorgunluk gerekçesiyle ölümün kollarına atılabileceğimi sanmıyorum. Ancak hayır, hayır, teslim olmayacağım. Onun yenilmezliğine boyun eğmeyeceğim. Her şeyin ölçüsünün, her şeyin kaynağının, her şeyin amacının yaşam olduğuna inanıyor ve ölümden tiksiniyorum. Yalnızlıktan, üzüntüden, acıdan, ayrılık sözcüğünden tiksindiğim gibi tiksiniyorum ondan. Evet sevgilim, ayrılık sözcüğünden. Bu sözcükte kalleş bir şey, uğursuz, onarılmaz bir şey var. Bu nedenle çamlığa bakan odaya çıkıp senin hoşça kal ninet demeni duymak istemiyorum. Bu nedenle sana bu mektubu bırakıp odaya çıkmıyorum. Seninle ve sevişmenin içerdiği yanılsamalarla, yanlış anlamalarla son bir gece geçirmekten bu nedenle kaçıyorum. Sevişmek çok hoşuma gidiyor, anlamışsındır. Ama hoşlanmamın nedeni bizi kendimizden geçirten, bize her şeyi unutturan ürpertisi değil. Bu ürpertinin öncesinde, sonrasında sağladığı birliktelikte, bizi çeken bir bedene sahip olmanın verdiği güçte, bir başka bedenle birleşirken duyduğumuz güvencede, o bedeni içimizde ve üstümüzde duymada. Kimileri sevişmenin amacının üremek, türün sürekliliğini sağlamak olduğunu öne sürüyorlar ve büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Sevişmenin amacı bununla sınırlı olsaydı, insanlar ancak döllenecek bir yumurta olduğunda birleşirlerdi, tıpkı hayvanlar gibi. Hayvanların yalnızca bir yumurtayı döllemek için birleştiklerini kabul edersek. Hayır, sevişmek türü sürdürme aracı olmanın çok ötesinde bir şey. Bir konuşma, bir iletişim, bir söyleşi aracı. Sözcükler yerine tenle yapılan bir konuşma. Sevişme boyunca hiçbir şey yalnızlığımızı onun somutluğu gibi gideremez. Hiçbir şey onun somutluğu gibi bizi doldurup zenginleştirmez. Ama bir yandan da uyuşturucuların en güçlüsü, doğanın bize verdiği en büyük yanılsama ve yanlış anlama üreticisi. Uyuşturarak unutturuyor, unutmanın sürekli olacağı yanılsamasını uyandırıyor. Sizi yalnızca bedeniyle seven, bencilliğinden ya da korkusundan, gerçek sevginin kesinliğine, dostluğun aldatıcılığını yeğleyen birinin sizi ruhuyla sevdiği yanlış anlamasını doğuruyor. Sen de böylesin. Nasıl mı anladım? Sevgilim, bana evrenin kendi kendini yok ederek sona ereceğini, çünkü entropinin Boltzmann değişmeziyle olasılıkların doğal logaritmasının çarpımına eşit olduğunu açıkladığın o gecenin dışında birbirimizle sözcükler aracılığıyla çok az konuştuk. Ama bedenlerimizle çok konuştuk ve dediklerinin tek bir sözcüğünü bile kaçırmadım. Bizimki yalnızca tensel bir temas diyordun, cinsel bir alıştırma, keyifli bir jimnastik, sağır dilsizler arası bir söyleşi. Yetmiyor bana, dostluk da istiyorum diyordun. Benim söylediklerimin tek bir sözcüğünü bile anlamamış olman çok yazık. Dostluk sevginin yerini tutamaz diyordum. Dostluk geçici, çoğu kez de yapay bir çözüm. Dostluktan sevginin mucizelerini bekleyemezsin. Dost sevginin yerini dolduramaz. Yalnızlığı gidermez, boşluğu doldurmaz. O tür bir eşlik sağlamaz. Dostların ayrı yaşamları, dostları, sevgileri vardır. Bağımsız, yabancı, geçici, özellikle de yükümlülükleri olmayan varlıklardır. Dostlarımızın çoğu kez düşmanlarımızla da dostluk ettiklerini, canları istediğinde ya da işlerine geldiğinde bizi aradıklarını bilmiyor musun? Ayrılırken söz üstüne söz verirler. Çoğu kez de iyi niyetle. Bana güvenebilirsin, benden isteyebilirsin, beni arayabilirsin. Ama aradığında çoğu kez bulamazsın. Bulsan bile çok önemli bir işleri olduğu için gelmezler. Gelseler bile verdikleri dağ gibi sözler yerine bir avuç çakıl taşı getirirler. Kendilerinin artıklarını, kırıntılarını. Sen de aynı şeyi yaparsın onlara. Hayır. Dostluk yetersiz benim için. Sevgi istiyorum ben. Sevmek, sevilmek istiyorum. Sevginin yükümlülüklerini, rahatsızlıklarını, kaçınılmazlıklarını, üzüntülerini istiyorum. Bedenimle ve ruhumla. Başkalarının yemek içmek gereksemeleri gibi yaşamak için gerekseme duyuyorum buna. Bunları söylüyordum sana. Sev beni. Seni sevmeme izin ver sevgilim diyordum. Etten göz alıcı bir heykel değilim ben yalnızca. Let us make love demek için ağzını açan bir budala değilim ben. Ben? Kimim ben? Önceleri bilmek istiyordun kim olduğunu. Öyle istiyordun ki Juniet'te çantamı bile karıştırmıştın. Gördüm sevgilim, gördüm. Bana Boltzmann'ı anlattığın gece merakını giderdim. Babamın kim olduğunu, niçin Fransızca konuşmadığımı, konuşmamam gerektiğini, konuşmak istemediğimi söyledim sana. Sevdiğim adamın, beni bedeniyle, ruhuyla seven adamın kimliğini açıkladım. Kimliğimi niçin gizlediğimi, otellerde kimlik belgesi yerine okkalı bahşişler verdiğimi anlattım sana. Sonra başıma müthiş bir ağrı saplanınca, kimi konulara değindiğimde hep böyle olur, konuşmayı kestim. Gülerek mi yoksa hıçkırarak mı kestim anımsamıyorum. Ama kollarına sığınarak kestiğimi ve senin bundan hoşlanmadığını anımsıyorum. Alındın. Hala bilmek istiyorsan o konuşmayı sürdürebilirim. Çantamda aradığın belgelerin örneklerini bile verebilirim. Gerçek adımı, soyadımı, doğum tarihimi, adresimi içeren ve bir anlamda bu kentin tarihini yansıtan belgeleri. Kentin mutlu geçmişini, şimdiki umutsuz halini, karanlık geleceğini. Mutlu geçmişte ayrıcalıklı bir kadının isteyebileceği her şeye sahip olduğumu, bugünün umutsuzluğunda ise haç biçiminde garip bir çapayla küçümsediğim bir sürü ıvır zıvırdan başka hiçbir şeyimin olmadığını da ekleyebilirim. Varlıklıların değer bilmezliği içinde olduğumu kabul ediyorum. İyi bir evde oturup karnı tok ağlamanın, aç karnına bir gecekonduda oturarak ağlamaktan daha iyi olduğunu biliyorum. Ama beylik bir söz de olsa, varlıklı olmanın talihli olmak anlamına gelmediğini belirtmek istiyorum. Hele mutlu olmak anlamına hiç gelmediğini. Ama bana duyduğun merak sona erdi. Pazartesi akşamı kesin olarak anladım bunu. Bu nedenle de kimliğimi bir çırpıda özetlemek istiyorum sana. Ben Beyrut'um. Teslim olmak istemeyen, yenilmiş bir askerim. Ölmek istemeyen bir can çekişenim. Yanlış saatlerde öten çılgın bir horozum. Gece havlayan başıboş bir köpeğim. Utanmıyorum bundan. O horozların ürüsünde öyle bir mutluluk, o köpeklerin havlamasında öyle bir canlılık var ki, inan bana, yalnızca birbirlerini boğazlamak, çöpü bol bir kaldırımı ele geçirmek için havlamıyorlar. Arada sevecekleri, kendilerini sevecek bir arkadaş bulmak için de havlıyorlar. Ve bulurlarsa yeryüzünün en uysal köpeği oluyorlar. Bulamazlarsa, karşılık görmezlerse inlerine çekiliyorlar. Olsa olsa bir ara dışarı çıkıyorlar, kuyruklarını sallamak için. Çünkü sevgi gereksemesinin karşılıklı olarak giderilebileceğini ama niteliğinin ve niceliğinin hiçbir zaman bir bakışımla, bir eş güdümle dengelenmediğini biliyorlar. O istediğinde karşısındakini istemeyebilir, karşısındaki istediğinde o istemeyebilir ya da iki taraf da isteyebilir. Ama birinin susuzluğunu gidermek için bir damla yeterken ötekinin susuzluğunu gidermeye ırmaklar yetmeyebilir. Tanrı'nın Adem ile Havva'yı yeryüzü cennetinden kovarken acı çekerek doğuracaksın, çalışacak alnının teriyle ekmeğini kazanacaksın dediğini sanmıyorum. O seni istediğinde sen onu istemeyeceksin, sen onu istediğinde o seni istemeyecek dediğini sanıyorum. İyi habere gelince, sevgi gereksememi gidermek için niçin seni, tanımadığım bir konuğu, rastlantı sonucu karşılaştığım bir yabancıyı seçtiğimi kendi kendine sormuşsundur. Yanıtı seni yaralayacak. Hayır sevgilim, seni iri mavi gözlerin, yakışıklı yüzün, düzgün vücudun için seçmedim. Gözlerin, yüzün, vücudun, bana çok sevdiğim ölmüş birinin gözlerini, yüzünü, vücudunu çağrıştırdığı için seni seçtim. Şunu da sorabilirsin bana, beni ittiğini belli ettiğine göre senin aracılığına onu sevecek yerde ne diye seni sevdiğimi. Yanıtı sevindirecek seni, çünkü beyninin soğukluğuna karşılık yaşam dolusun. Bunalımın yaşam dolu, baş kaldırıların, karşı çıkışların, kuşkuların yaşam dolu. Anlaşılmazı anlamak, açıklanamazı açıklayabilmek, S eşittir K bir N W denklemini çürütmek çabaların yaşam dolu. Kaldı ki ölmüş birini sonsuza dek sevemeyiz. Yaşam engeller bunu, karşı çıkar. Ölmüş birini sonsuza dek sevemediğimiz gibi bizi sevmeyen birini de sonsuza dek sevemeyiz. Ben de seni sevmiyorum artık. Artık seni istemiyorum. Beni sevecek bile olsan, gelip de beni sevdiğini söyleyecek bile olsan seni istemiyorum. Üstelik kuşku da duyarım. Çünkü senin beni gerçekten sevmen için ölmem gerek. Tıpkı yıllarca önce okuduğum bir kitaba büyük bir öfke duymuştum. Bir Mayıs gecesi otoyolda ölen, sevilmeyen bir adamın romanıydı. Kent halkı pişman oluyor, sağlığında sevmediği insanın cenaze törenine koşuyordu. Binlerce kişi törende bağırıyordu. Ölmedin sen, yaşıyorsun, yaşıyorsun. Demek ki bizi sevmeyenlerin bizi sevmeleri için ölmemiz gerek. Oysa senin sevgini kazanmak için ölmeye hazır değilim daha. Ancak ölümün kimi kez sunabildiği rahatlamayı, dinlenmeyi özleyecek olursam Boltzmann gibi yapar, kendimi onun kollarına atarım. Ama çıldırmış olurum. Toplu mezarın çevresinde oynayıp türkü söyleyen kadından daha çılgın olurum. Hoşça kal diyorum sana, benim yakışıklı İtalyanım, eski yalnızlık yoldaşım. Aradığın formülü bulmanı dilerim, yaşamın formülünü. Var bu formül. Sevgilim, var, biliyorum. Bilimsel bir hesaplamada, bir matematik denkleminde yatmıyor bir sözcük. Burada ikide bir kullanılan bir sözcük. Hiçbir şey vaat etmiyor ama her şeyi açıklıyor, yardımcı oluyor. Senin, daha doğrusu artık senin olmayan Ninet. Derin bir sessizlik oldu. Sonra Martino mektubu Angelo'ya geri verdi. Kapıya doğru gitti. Bir an duraksadı orada. Başına devlet kuşu konmuş da haberin olmamış dedi kınayan bir sesle. Neredeyse gece yarısı olmuştu. Pembe odada Gaspare, Ugo ve Fifi çetin bir günün heyecanlarından yorgun düşmüş uyuyorlar. Stefano ise Lady Godiva için yanıp tutuşuyordu. Olaylar zinciri aracılığıyla eskilerin fatum ya da yazgı dedikleri gizemi oluşturan aykırı ve ilk bakışta önemsiz gibi görünen bölümler örgüsünün bir başka ilmeği için. Gerçekten de gülünçlü oyun kaçınılmaz sonucunu doğurmuştu. Dört hergelenin geldiğini yatsıdıkları malzemenin ne olduğunu öğrenmek isteyen çılgın at öğleden sonra Akbaba'ya gitmişti. Sevimsiz, açık saçık bir alet olmasından, birliğin onurunu lekelemesinden korkuyorum generalim. Yetkimi aşmamı bağışlarsanız, sürücünüzü sorguya çekmenizi önereceğim. Malın sahiplerinden biri de o. Gururu okşanan Akbaba hemen sorguya çekmişti Gaspare'yi. Telaşa kapılan Gaspare, bülbül gibi ötmüş ve korkunç bir haykırış çınlamıştı binada. Hemen odama getirin gerizekalılar. Getirmişlerdi. Ama tam o sırada Kartal bir aramış, 22 atmacanın Fransızlarla tartıştığını haber vermişti. Akbaba hemen Şatile'ye koşmuş, kaçak aleti incelemek görevini Charlie ile Pistoia'ya vermiş ve olay doğal koşullarda alması gerekenden başka bir havaya girmişti. Charlie bakar bakmaz çocukluk diye homurdanmıştı. Amma da çirkin diye takılmıştı Pistoia'ya. Tepeden tırnağı inceleyip işaret parmağını çeşitli deliklere sokarak. Sonra da kararlarını vermişlerdi. Alın götürün. Sevinçten çılgına dönen Gaspare, Ugo ve Fifi de mallarını almışlardı. Sağ ol şef, sağ ol. Sağ olun yüzbaşım, sağ olun. Stefano ise bir şey dememişti. Sessizce merdivenlerden çıkmış, düzlüğe gitmiş, pembe odaya gitmekte olan Martino ile karşılaşmıştı burada. Stefano, ne arıyorsun burada? Hiç. Tehlikeli burası. Serseri bir kurşun yiyebilirsin. Boş ver. Hadi içeri gel. Hayır. Bir şey mi oldu? Neyin var? Bilmiyor musun? Neyi? Gaspare gammazladı bizi. Kime? Akbaba'ya. Lady Godiva'yı söyledi. Akbaba küplere bindi. Onu götürmemizi istedi. Sonra Charlie ile Pistoia'yı görevlendirdi ve elinizden aldılar. Hayır, almadılar. Ama Pistoia her tarafını elledi, parmağını her yerine soktu. Ah Martino, öyle kötü oldum ki, tokatlamak geldi içimden, tokatlamak. Alçak herif, yüreksiz herif diye haykırmak istedim. Boş ver, alt tarafı bir oyuncak. Değil, benim için oyuncak değil, inan bana. Martino gülümsedi, Ninette'in mektubunu alıp düzgün güzel el yazısına göz attıktan bu yana ilk kez gülümsüyordu. Lady Godiva'yı inceleyişini anımsadı. Patlamalardan yansıyan ışık vurdukça gerçek bir kadına benziyordu. Yalnız ve mutsuz olduğu için bu benzetmeyi yaptığını bilse de yanına oturup konuşmuş, kimseye demediği şeyleri söylemişti ona. İnanıyorum Stefano, inanıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten dostum, gerçekten. Benim için şişirilen bir oyuncak değil. Onlarla birlikte satın aldığıma pişmanım. Ugo'nun onu ellediğini, Gaspare'nin ellediğini, Fifi'nin ellediğini, üçünün de ona kötü davranabileceklerini düşündükçe ağlamaklı oluyorum. Düşünme bunları. Elimde değil, seviyorum onu. İnanıyor musun? İnanıyorum dostum, inanıyorum. İkinci kez gülümsedi. Bu gece o da Ninette tutulmuştu. Ninette'i tanımıyordu. Karargaha her gün geldiği dönemde bile yanına gitmemiş, hep uzaktan nöbetçi kulübesinin karşısında görmüştü onu. Ama mektup çevrilirken çok iyi tanıdığı, çok sık gördüğü biriymiş gibi aşık olmuştu ona. Bu duygunun gerçekte bir özlem olduğunu, Brunella, Lucia, Giovanna ya da Adile'ye veremediği sevginin pişmanlığı olduğunu bilse de onu Beppe'den, Albert'ten daha çok sevmeye başlamıştı bu gece. Gerçek kadınlar bize yalnızca üzüntü verirler. Hem verirler hem alırlar dostum. Lorena üzüntüden başka bir şey vermedi. Oysa Lady Godiva, ona sevgimi kanıtlayabilmek için 3 maaşımı vermeye hazırım Martino. Kanıtla dostum. Ama ben bir kadınla birlikte olmadım ki hiç. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bilmene gerek yok dostum. Doğru mu söylüyorsun? Evet, bir şeyler biliyorum sayılır, bir filmde görmüştüm. Oğlanla kız su dolu bir banyo küvetinde yapmışlardı. Oğlan önce kızı sabunlamıştı, sonra kız suyun içinde oturmuştu ve olabilir mi Martino? Olabilir dostum, olabilir. Yine de korkuyorum. Gaspare beceremedi, Ugo beceremedi, Fifi beceremedi. Oysa ne yapılacağını biliyorlardı. Sen becereceksin dostum, güveniyorum sana. Niye güveniyorsun Martino? Çünkü onu seviyorsun dostum. Kısa bir sessizlik oldu, ardından coşkulu bir ses duyuldu. Gidiyorum Martino ve korkusu geçen, acısını yenen Stefano doğru banyoya koştu. Banyoya kapanıp Kararlı bir davranışla Lady Godiva'yı kutusundan çıkartırken kendini dünyanın en talihli insanı sayıyordu. Olağanca gücüyle neredeyse patlatacak gibi şişirdi onu. Büyük bir rahatlıkla soyundu. Küçük penisinin sertleşmiş olmasına sevinerek ışığı söndürdü. Değirmi küvete sıcak su doldurup onunla birlikte içine girdi ve sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Sabun öyle kaygan kılıyordu ki Lady Godiva'yı bir yılan balığı gibi elinden kayıp kurtuluyordu. Filmdeki oğlanın kıza sarıldığı gibi sarılamıyordu onu. Daha da kötüsü fazla hava sertleştirip hafiflettiği için oturup filmdeki kızın konumunu almıyordu. Her denemeden sonra suyun üstüne çıkıyor, kollarını yana açıp bacıklarını ayırarak bir can kurtaran simidi gibi yüzüyordu. Bu nedenle sinema yönteminden vazgeçti. Ayağa kaldırıp işini ayakta görmeye karar verdi. Ama bu sırada ensedeki saçların düzleşmiş olduğunu anlayınca duraksadı. Hızla küvetten çıkıp ışığı yaktı, ne olduğunu görmek için. Şaşırıp kaldı. Suya batan saçlar berbat olmuştu. O kabarık sarı perukanın yerini çalı gibi darmadağınık bir saça kalmıştı şimdi. Gaspare, Ugo ve Fifi bu felaketi görünce kim bilir nasıl kıyamet kopartacaklardı. Kas kafalı, geri zekalı, dangalak. Hemen giyindi. Sertliğinin azalmasıyla ilgilenmeyip Martino'nun saç kurutucusunu aradı. Birkaç metre tuvalet kağıdı kopartıp annesinin kullandığı bigudilere benzer bigudiler yaptı. Saçları bunlara sardı, kuruttu, düzeltti. Ama kaldığı yerden işi sürdürmeyi deneyecek duruma geldiğinde Lady Godiva'nın ona tek gözle bakmakta olduğunu gördü. Perçemleri kurularken sol gözü silmişti. Bunun üzerine hıçkırmaya başladı. Bitmeyen talihsizlikleri gelmişti aklına. Beyrut'ta bulunması, kendisine olur olmaz kötü davranan Gaspare, Ugo ve Fifi'ye dert anlatmak zorunda kalması, sana ne canım, ne zaman isterse o zaman geçerim deyip, ayakkabıcının kardeşiyle nişanlanan Lorena yüzünden deneyimsiz kalışı, sevdiği plastik kadının suya girer girmez saçlarının bozulması, kurulayınca gözünün silinmesi. Onun yanına çöktü. Ninet'in mektubunda değindiği ama hiç bilmediği bir yalnızlığın, gerçek ya da düşsel sevgilere yol açan bir yalnızlığın mutsuzluğu içinde başını onun karnına dayadı. Yardım istedi. O Godiva, ne bahtsızım bilemezsin. Yeryüzünün en bahtsız insanıyım. Rahatladı birden. Bir elini uzatıp dimdik memeleri okşadı. Rahatlığı arttı ve ikinci bir hamle yaparak karnı, sonra kalçaları, sonra bacakları okşamaya başladı. Sonra da eline neresi gelirse. Rahatlaması daha da artıp içindeki ateş tutuşunca yok olan sertliği geri geldi. Ne yaptığını bilmeden yeniden soyundu, üstüne çıktı. Lady Godiva'nın ağız yerindeki edep dışı deliğini öptü. Üst üste öpmeyi sürdürdükçe dertlerinden arındı. Beyrut'u, olur olmaz kendisine kötü davranan Gaspare, Ugo ve Fifi'ye dert anlatmak zorunluluğunu, Lorena'yı, ayakkabıcının kardeşini, sana ne, canım ne zaman isterse o zaman geçerimi, bozulan saçları, silinen gözü unuttu. Deneyimsizliğini unuttu ve büyük bir coşkuyla yeryüzünün en talihli insanı olduğu inancı içinde ilk kez bir kadına sahip olmak için davrandı. Tek gözüyle bakan ama bilinmeyen derinlikleri aracılığıyla onu büyüleyici yerlere ulaştıran plastik kadına. Ondan önce kimsenin sahip olmadığı, yalnızca onun olan, havayla şişirilmiş kadına. Gerçek olmayan ama kendini gerçek bir kadından daha iyi veren kadına. Dayanılmaz bir gerçeklik yüklü bu ılgıma. Ve daha önce hiç çalmamış olan düdük çalmaya başlayarak Gaspare'yi, Ugo'yu, Fifi'yi uyandırdı. Çaldı, çaldı, çaldı. Aralıklı iniltiler, çığlıklar, gülüşmeler, iç çekmeler sona erinceye dek sanki sonu olmayan bir süre geçti ya da onlara öyle geldi. Bir o kadar daha geçtikten sonra kapı açıldı ve yüzü domates gibi kıpkırmızı Stefano pembe odaya girdi. Martino, evet dostum dedi Martino fısıldar gibi. Haklıymışsın Martino, evet dostum. O da seviyor beni hem de nasıl. Sonra Gaspare, Ugo ve Fifi'ye döndü. Düdük tam o sırada kırıldı dedi. Tam o sırada mı diye bağırdı alınan Fifi. Evet ama yarın ödediğiniz 60.000 lirayı vereceğim size. Hissemi satmam ben diye bağırdı çok kızan Ugo. Öldürürüm onu daha iyi diye kükredi öfkelenen Gaspare. Birlikte öldürürüz diye ekledi Ugo. Stefano soluyor, Martina uyukluyor, Fifi başka şeyler düşünüyordu ki iki sessiz gölge banyoya daldılar ve Lady Godiva'nın dinlenmekte olduğunu gördüler. Üstüne özenle bir havlu örtülmüş ve bir yararı dokunmayacak bir not iliştirilmişti. Dokunanı, zarar vereni yakarım. 26. ayrımın sonu. Sayfa 312.